zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya Hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle bu haftada birlikteliğimize başlıyoruz. Bu hafta engelli evliliğinden ve engelli anne olmadan bahsedeceğiz. Engelli anne olmanın zorlukları, engellinin kendisi gibi bir engelliyle evliliği, bu konular program içerisinde ana temalarımız, ana konularımız olacak. Çoğul ifade kullanıyorum çünkü bir değerli konuğum var. Tüm bu konuları aynı zamanda şair olan tekerlekli sandalyede bir engelli Arzu Acar Taşçı ile sohbetimizde bahsedeceğiz bu konulardan. Arzucuğum hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Tekerlekli sandalyede bir engelli dedim. Bunu radyo programı olmamız sebebiyle söylüyorum. Hani normalde aslında tanıştırırken insanların engeli üzerinden tanışmıyoruz günlük hayatımızda, evet, değil mi? Ama radyoda görsellik olmadığı için belki bir noktada bu ifadeyi kullanmak zorunda kalıyoruz.
Birbirimizi tanıtma anlamak
açısından.
Adına.
Evet. Evet. Çünkü söz söylenirken bağlamı kadar söyleyenin nitelikleri İfadesi, de etkiliyor. Evet. Dolayısıyla bunu da senin şahsında ifade etmek istedim yeri gelmişken. Engelli evliliği dedik. Biz daha önce Dünya Hali programında bir engellinin engelli olmayan biriyle evliliğinden bahsettik. Konuklarımız şahsında onların yaşadıkları üzerinden. Bu hafta da istiyorum ki engellinin kendisi gibi bir engelliyle evliliğinden bahsedelim. Çünkü toplumun her ikisine bakış açısı farklı.
Evet.
Aslında hoş, her halükarda toplumu mutlu edemiyorsunuz. Nasreddin Hoca ile çocuğunun, torununun eşeğe binme hadisesinde olduğu gibi ne yapsanız toplum ama şöyle ama böyle diyebiliyor.
Evet,
bu şekilde itirazlarını dile getirebiliyor. Engelli biri engelli olmayan biriyle evlenmeyi düşündüğünde, böyle bir şeye teşebbüs ettiğinde dahi toplum dur bakalım bir dakika diyor.
Altında bir şey arıyor.
Evet, nasıl olur? Davul evet. bile dengi dengine çalar. Bir engelliyle engelli olmayan biri nasıl evlenir diyor. Hadi bunu bir noktaya kadar anladık diyelim. Peki ikinci ihtimal, engelli biri engelli, kendisi gibi engelli olan biriyle evlenmek istediğinde yine toplum o elini havaya kaldırıp adeta hani somutlaştırarak anlatacak olursak yine bir dakika durun orada diyor. Engelli, iki engelli nasıl evlenir?
Nasıl yaşayacaksınız?
Nasıl yaşayacaksınız? Evet. Çocuklarınız olacak, nasıl bakacaksınız? Nasıl geçineceksiniz? Evin işi, evin sorumluluğu, tüm bunların altından iki engelli olarak, hani bir tane de değil, iki engelli olarak nasıl üstesinden geleceksiniz? Tüm bunların altından nasıl kalkacaksınız? Bunlar bazen doğrudan söyleniyor, bazen dolaylı ima ediliyor. Siz neler yaşadınız bu süreçte, evlilik öncesi süreçte? Ve gerçekten toplumun dedikleri, hani o ileri sürülen mazeretler gerçekten öyle mi? Yani gerçekten büyük bir karmaşa, kaos mu oluyor iki engelli evlendiğinde?
Yani şimdi çok yadırgamıyorum ben bu bakış açılarını. Çünkü insanlar bilmedikleri bir şey ister istemez bir önyargı gösterebiliyorlar. Engelli evlilikleri de en büyük önyargılar oluşan durumlardan biri. Çünkü engelliler toplumda genelde birine bağımlı, muhtaç, bir başkasının yardımıyla hayatını sürdüren kişiler olarak değerlendirildiği için dolayısıyla evlilik başlı başına bir sorumluluk. Haklı olarak nasıl yapacaksın, yemeğini nasıl yapacaksın, temizliğini nasıl yapacaksın?
Daha önce sana bakan biri vardı, sen şimdi birilerine bakacaksın.
O pozisyona geçiyorsun.
O zaman asıl mesele şu mu? Yani engellinin engelli biriyle ya da engelli olmayan biriyle evliliği değil, aslında başlı başına engellinin evleniyor olması mı problem?
Kesinlikle.
Evet, tamam, problemi bulduk o zaman.
Kesinlikle. Ama her engel durumu farklı olduğu için tabii ki birine bağımlı yaşayan engelliler de var. Tabii ki
ağır engelliler,
ağır
var.
Engelliler evet. var. Fakat bunun yanı sıra örneğin tekerlekli sandalye kullanıyorum ama çok şükür kimseye bir bağımlılığım, ihtiyacım yok. bu tarzda yaşayan engelliler de var. Bu yüzden hepsini aynı kefeye koymamak gerektiğini düşünüyorum. Bizim evliliğimizde de tabii ki yakın çevrenin ister istemez başta nasıl yapacaksınız? İkiniz de zaten engellisiniz. Birbirinizi nasıl idare edeceksiniz gibi yorumları
orada
oldu.
Orada sizin iyiliğiniz için, sizin için söylüyorum. Kesin. Sizi düşünerek söylüyorum. İbareleri de altı çizilir,
evet,
değil mi?
Yani ben bundan etkilenmedim o dönemlerde. Hı. Çünkü hakikaten hoş görüyorum. Bilmedikleri bir durum. Nitekim evlendikten sonra bize misafir olmaya başladıklarından itibaren benim evin içindeki her şeyi çevirmeye başladığımı gördükçe insanların bakış açısı daha olumlulaşmaya başlıyor. Biraz koşulları kendi şartlarınıza uyarlamaya başladıkça sorunları hayatınızdan çıkarmaya başladığınızı düşünüyorum.
Yani Arzu da evini süpürüyor, Arzu da evini siliyor, süpürüyor, Arzu da misafirini karşılıyor. Belki bunun şekli değişiyor.
Yani mesela çevrenin, komşuların falan yorumu, temizliğini annen yapıyordur. Ondan sonra temizlikçi mi tutuyorsun? Ondan sonra çocuğuna da annem büyüttü. Hani tabii ki annem bakıyor, çok desteği var. Ama sanki biz hiçbir şey yapmıyoruz ve sadece çevrenin desteğiyle evliliğimizi sürdürüyormuş gibi görüşler mümkün, hala da sürüyor. Ama bunlar beni hiç etkilemiyor. Biz yaşamımızı sürdürüyoruz. Çok şükür kimseye bağımlı olmadan. Ha, tabii ki ihtiyaç duyduğumuz noktalar var. Tabii ki.
Ama bir insan gibi, değil mi?
Bir perde takmaya ihtiyaç duyuyorum. Ya da ne bileyim, otomobile bineceğim zaman tekerlekli sandalyemizi bagaja koymak için çevreye ve aileme ihtiyaç duyuyoruz. Ama
ya
bunun
da işe
yanı sıra
giderken her çalışan bayan gibi çocuğunu belki kreşe, belki annene, şartlar neyi el veriyorsa bırakıyorsun. O da yine demin de dediğim gibi her çalışan bayan gibi.
Aynen öyle. Ama bunun yanı sıra örneğin misafirim geldiğinde çay ikram ederken tepsiyi dizimin üstüne koyuyorum ve ellerimi de tekerlekli sandalyemi çevirmek için kullanıyorum ama ikramımı ediyorum. Ya da siz onu farklı şekilde yapıyorsunuzdur. Bir başka engelli bunun yöntemini farklı şekilde bulmuştur. Bu tamamen yaşamınıza, koşulları yaşamınıza uyarlamakla alakalı bir şey diye düşünüyorum.
O zaman toplum yeterince engelliyi tanımadığı için mi acaba bu çekincelerde bulunuyor, bu itirazlarda bulunuyor?
Bizim sorunumuz zaten bu. Bunu da sorunları konuşarak kendi içimizde, hani sadece engelli programlarıyla, engelli çevrelerine hitap ederek değil, engellinin her alanda, iş hayatında, sosyal çevrede, engelsizlik bulunan her alanda yer almaya başlamasıyla insanlara doğru mesajların gideceğini düşünüyorum. Engelli aslında burada da yer alabiliyormuş gibi bir bilinçlenme süreci başlıyor o noktada. Bu bir süreç işi. Kendimizi kısır bir döngüye sokmadan, kapalı bir çevreye sokmadan, hayatın her alanında yer almaya başlayarak, yani mesela marketinizi başkası mı yapıyor gibi yorumlar alıyoruz. Hiç öyle değil. Eşimle benim en büyük sevgim birlikte markete gitmek, alışveriş yapmak. Market poşetlerini tekerlekli sandalyemin kulpuna takıyorum. Evimize çıkıp
çocuğumu
geliyoruz.
Çocuğumu da kucağıma alıyorum.
Evet. Birlikte evimize çıkıp geliyoruz yani.
Evet. Şöyle 10-20 yıl öncesine gidecek olursak, engellilerin hayatında belki ulaşımdan, mimari yapıdan kaynaklanan ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan bir takım sıkıntılar vardı. Dolayısıyla engelli hakikaten toplum hayatı içerisine girmekte zorlanıyordu. Toplum hayatına adapte olmakta zorlanıyordu. Günümüzde şartlar daha iyileşti. Özellikle yurt dışından güzel örnekler duyuyoruz yine. Tüm bunlarla birlikte düşünüldüğünde aslında engelliyle toplumun birlikteliğini daha sık görmeye başlıyoruz.
Evet.
Hani internette kapalı gruplar vardır. Aslında engelliler olarak biz çok daha yıllar öncesinde adeta o kapalı gruplardaki gibi yaşıyorduk.
Evet.
Niye? Çünkü engelli arkadaşlarımız vardı. Engelliler olarak bir araya gelip toplanıyorduk, oturuyorduk. Bunun da artıları vardı. Evet, anlaşılabiliyorduk. Hı-hı. Ortak sorunlar yaşıyorduk. Birbirimizin halinden anlıyorduk. Ama bu bir kısır döngüydü.
Evet.
Niye? Çünkü hep biz birbirimizi anlıyorduk. Ama asıl sorun neydi? topluma kendimizi anlatabilmek, toplum hayatı içinde olabilmek, hı hı. bir arada yaşayabilmek, öyle değil midir? Yani evlerimiz yan yana, iç içe, aynı apartman dairesi içerisinde, belki karşı komşumuzla engelli, engelli olmayan bir komşu, değil hı hı. mi? Hı hı. Bunu nasıl eğitim hayatına genellediysek, artık okullarda nasıl kaynaştırma eğitimi varsa, engellisiyle, engelli olmayanıyla, toplum hayatında, bu arkadaşlık ilişkisinde, komşuluk ilişkisinde de aslında böyle olmalı ki toplum engelli olmayanın hayatını anlayabilsin.
Evet.
Somut olarak görebilsin.
Evet.
O zaman o zihinlerdeki soru işaretleri zannediyorum azalacak.
Kesinlikle.
Peki güzel bir eser arası verelim. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Eşinle birlikte yürütmüş olduğun bu güzel evlilik içinde bir hediye olsun bizden. Ahmet Özhan'dan Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam isimli o güzel çalışma gelecek.
Susuz seni aşksız bırakma. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlündeki derdi siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlündeki derdi siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakma.
Aşksız bırakma.
üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam, gülü susuz seni aşksız bırakmam.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta engelli evliliğinden ve engelli anne olmadan bahsedeceğiz demiştik. Eser öncesi ilk bölümde engelli evliliğinden ve özellikle de engellinin kendisi gibi bir engelliyle olan evliliğinden, hı hı, toplumun buna bakış açısından bahsettik. Asıl sorun ne? Asıl problem ne dedik? Evet, aslında asıl sorun engelliyle toplumun birlikteliğini sağlamaktı, değil mi? Evet. Bu sadece evliliğe bakış açısını düzeltmek için çözüm değil. Aynı zamanda engellinin yaşadığı pek çok sıkıntının da tam da mihenk noktası aslında. Evet. Tam da çıkış noktası. Gelelim engelli anne olmaya. Bu konudan henüz daha bahsetmedik. Hı hı. Evet, engelli bir eş, engelli bir ev sahibi, evinde misafirlerini ağırlayan engelli bir bayan, engelli bir çalışan, bunlardan bahsettik ama hepsinden daha özeli herhalde, daha özel ve güzel olanı engelli anne olma. Zorluğuyla, güzelliğiyle nasıl bir duygu engelli anne olmak?
Başlı başına anne olmak çok özel bir duygu. Her şeyi sıfırlayan bir duygu. Ben Emir dünyaya geldikten sonra yoğun olarak hissettiğim tek duygu buydu. Her şeyi ya da gereksiz birçok şeyi boşuna kendime sorun etmişim. Hayatta hiçbir şey aslında çok da önemli değilmiş. Yani anne olduktan sonra önem verdiğiniz şeyler o kadar azalıyor ki.
İncelikler de değişiyor, değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle. Zaten kendiniz için değil, önce, hı hı, evladınız için yaşamaya başlıyorsunuz. Bu anlamda annelik çok özel bir duygu. İyi ki anne olmayı tercih ettim ve bunu Allah herkese nasip etsin.
İsteyen herkese.
Engelli anne olmaksa belki biraz mücadele anlamında biraz yoğun süreç gerektiren bir şey. Ama daha önceden de dediğim gibi hayatınıza uygun yöntemleri bulmaya başladıkça yaşamın akışında zaten sizle beraber yok olup gidiyorsunuz. Örneğin ben oğlumu taşımak için dizime yatırırdım. Tek elimle çocuğumu tutup tek elimle de sandalyemi sürerdim. Hı-hı. Ya da iki elimi kullanmam gerektiği zamanlarda onun hırkasından ısırarak sabitlemeye çalışırdım. Ya bir şekilde ben onu kucağımda taşımış, hı-hı, oluyordum.
Belki bu ana kucağını takıp gitmek falan.
Sokakta onu yapıyordum. Ana kucağını takıyordum sokakta. Evet. Yani temel olarak çocuğumu bir yerden bir yere götürebiliyordum. Hani bunu başardınız mı? Başardınız. Hani o yüzden, hı-hı, yöntemler çok önemli değil sanki.
Aslında
anne
nasıl
olmak
yaptığınız
çok önemli
değil, yapıp yapmadığınız
kesinlikle
önemli değil mi?
Kesinlikle. Evet. Yani hani o noktada birine muhtaç mısınız değil misiniz? Bu algı çıkıyor. Başarıyorsanız, hı-hı, artık siz de bir birey olarak evliliğinizi sürdürebiliyorsunuz. Gerçekleşiyor bu şekilde.
Hı-hı. Hı-hı. Peki Emir, çocuğunuz şu an 3 yaşında. Hı hı. Babası ve annesi engelli bir çocuk olarak. Acaba hayatı nasıl algılıyor? Bunun ipuçlarını vermeye başladı mı? Hani belki yaş olarak daha küçük bir yaş ama. Buna dair örnekler var mı?
Yani bir kere duyarlı yetişiyorlar başından itibaren. Hani siz özel bir ilgi göstermeseniz de o duyarlılığı kazanarak yetişiyor. Mesela ben bir gün çamaşır sepetine sandalyemin ayaklığına koydum. Tek elimle de sandalyemi sürerek çamaşırları makineye götürüyorum. Emir beni gördü 2,5 yaşında ve koşarak geldi, beni sürmeye başladı. Hani ben ondan bunu talep etmedim. Bana yardımcı olmaya çalışıyor.
Ama demek ki burada benim de bir şey yapmam gerek dedi.
Evet, o bilinçle yetişiyor demek ki. Ya da babası sandalyesine bindiği zaman hemen ayaklığını düzeltmeye çalışır. Baba ayağını koy der. Yani sanki hayatımızın bir parçası olmaya hazırmış gibi birbirimizin eksikliklerini ya da ihtiyaç duyduğumuz noktalarda o da kendini göstermeye başladı bu küçük yaşta bile. Hı-hı. Ama onun dışında engelli olayını bilmiyor. Yani biz onun gözünde normal, hani yani bu normal bir süreçmiş gibi, aslında olması gereken bu çocukların dünyası en güzeli de, hani mesela diyorum ki bazen anne hadi koşalım diyor, evde koşmak istiyor. Oğlum ben koşamam, engelliyim diyorum. Engelli değilsin, engelli yok diyor.
Çünkü belki de senin koşman demek onun zihninde tekeri daha hızlı çevirmen demek.
Aynen öyle. Yani o aslında bunu bir ayrım olarak, bir farklılık olarak henüz bilincinde değil. Mesela biz bir gün kaldırımdan iniyoruz eşimle. Kaldırım yüksek olduğu için rampa da yoktu. Arkamızı dönerek indik. Arka arka inmek gerekiyordu.
O da mı arka?
O da arkasını indi? Döndü, geri geri iniyor. Yani çok tatlı, hani çok gülmüştüm, çok hoşuma
aslında
gitmişti.
Aslında insanlığın en doğal tepkisini kesinlikle, çocuklarda görüyoruz.
Kesinlikle, onlar en olması gerektiği halini, gibi yaşıyor.
En doğal halini,
evet. Evet. Biz büyüdükçe çirkinleştiriyoruz, büyüdükçe birbirimizi ötekileştiriyoruz.
Sınıflamaya, ayrıştırmaya
evet,
başlıyoruz.
Evet.
Oğlum 2,5-3 yaşındayken bir gün demişti ki, anne benim değneğim nerede dedi şaşkınlıkla. Hani varmış da kaybolmuş ya da bulamamış, bir yere kaldırmışız edasıyla sordu. Nasıl oğlum dedim. Dedi babamın değneği var, senin değneğin var. Benim değneğim nerede?
Ah,
hani onun gözünde sanki olması gereken o.
Evet.
Oysa ki aslında komşularımızla gayet hani gelir gideriz, sosyal çevremiz geniştir, akrabalardan yine aynı şekilde, hı hı, görüştüğümüz insanlar, evine gidip geldiğimiz ya da onların bize geldiği kişiler çoktur. Hani sınırlı bir çerçevede, dar bir alanda yetişmedi ki bütün insanlar değnekli olur gibi bir yargıya sahip olsun. Hı hı. Ama bu soruyu sormuş olması hakikaten çok ilginç gelmişti bize. Senin değneğin var, babamın değneği var, benim değneğim nerede? Demişti.
Evet, evet. Ya dünyaları o kadar saf, o kadar yani küçük değil aslında ya. Yani o duyguları falan beni çok etkiliyor. Mesela benim oğlum 2 yaşındayken benim tekerlekli sandalyemin resmini çizdi. 2 tane yuvarlak teker yapmış. Bir de ona böyle bir sırt gibi bir şey yapmış. Hani görünüşte sandalyeye benzemiyor ama iki tekerli bir şey. Anne bak senin sandalyeni çizdim diyor bana. Yani benim sandalyem onun hayatında nasıl bir iz bıraktıysa 2 yaşında ilk çizdiği resim benim tekerlekli sandalyemdi.
Empati kavramına da yakın oluyor ama
kesinlikle,
çocuklar değil mi? Daha duyarlı yetişmeye başlıyor. Bunu hani özellikle yönlendirmiyoruz aslında anne babalar olarak ama galiba aldıkları ipuçlarından, yaşadıklarından, gördükleri örneklerden bu sonuca
evet,
varmaya başlıyorlar. Bir gün yine kızım demişti ki, anne dur ben yerdekini ben alayım, sen eğilmekte zorlanıyorsun ya, sen şimdi yorulma. Şimdi bazen bunu belki söylemiş olabilirim, hani dile getirmiş de olabilirim ama bazen söylememiş de olabilirim. Bunlar, bu ve benzeri örnekler aslında çocukların senin de dediğin gibi çok geniş, hakikaten büyük bir dünyalarının olduğunu gösteriyor. Bedenleri küçük belki ama kocaman, geniş bir yürekleri ve gönül dünyaları var.
Ve bence
var,
bu da onların ileriki yaşamlarında kişiliklerine çok artılar katacak şeyler. Dünyaya daha bilinçli, daha insanların yaşam koşullarını idrak ederek yaşamaya başladıkça, hı hı, sanırım daha bilinçli bir birey olmaya başladıklarını görüyorum çevremdeki engelli arkadaşlarımın çocuklarından. Bence anneleri babaları gibi onlar da özel çocuklar olarak yetişiyor.
Evet. Peki bunlar işin bahsettiğimiz konular, işin olumlu tarafıydı, güzel taraflarıydı, hı hı, kendi hayatımızdan verdiğimiz güzel örneklerdi. Bir de yine o toplumun iç sesi vardır ya, oradan bakacak olursak hadiseye. Genelde şöyle düşünülür, hele ki iki engelli birey çocuk sahibi olma kararı almışsa, adeta şöyle bir bakış açısı da hissettirilir. Siz engellisiniz. Hadi böyle bir hayatınız var. Bu elinizde olmayan sebeplerle sizin hayatınızda oluşmuş. Ama siz burada iradenizle, kendi iradenizle bilinçli olarak bu engelli hayatınıza hiç bu olayda dahli olmayan, iradesi söz konusu olmayan bir çocuğu da bu engelli hayata mahkum ediyorsunuz. Buna hakkınız yok.
Evet.
Şeklinde toplumun kimi zaman dile getirilen, kimi zaman üstü örtülü ifade edilen böyle bir iç sesi de var.
Var.
Bununla ilgili fikirlerim
var. Var, ne yazık ki var. Yani bu ve buna benzer eleştiriler biz de aldık. Ama ben Emir'i yetiştirirken bu ayrıma girmeden yetiştirmeye, özen göstermeye çalışıyorum. İnsanların birbirinden farklı olabileceğini, her insanın koşullarının farklı şartlar altında olduğunu, bunu hoşgörü ve anlayışla karşılamamız gerektiğini bilinciyle Emir'i yetiştirmeye çalışıyorum. Ama ben hamile olduğum dönemde nasıl doğuracaksın, engellisin, ya da 7 aylık doğum yaparsın, hani sen 9 ay taşıyamazsın. Doktorların da genelde yorumu buydu. Hani her aşamada bu bir ön yargı, bir yorumlarla karşılaştık. Ya da çocuk olduktan sonra çocuk da mı engelli diye çok fazla soru aldık.
Toplum adeta telefonlardaki bu önceden bildirim yapan uyarı mesajlarına benziyor. Şimdi sen bunu anlatırken aklıma geldi. Adeta o süreci yaşamadan önceden bir uyarı bildirimi veriyor. Şu da olursa, bu da olursa. Hani buna hazır mısın? Belki de bizi hazırlamaya çalışıyor toplum bu yönüyle.
Ama hiç de öyle değil. Yani mesela hep olumsuz yorumlarla karşılaşa. Evet. Hani insan bir an acaba nasıl bakacağım ya da nasıl doğum yapacağım ya da mesela bana hep dediler ki yani sen 9 ay karnında taşıyamazsın. Hani doktorların da yorumu öyleydi. Ben hep dedim ki Allah eğer isterse benim karnıma öyle bir genişlik verir ki hani o küçücük alanı o büyük bir genişlikle sığar. Ve hakikaten de ben günü gününe doğumumu yaptım. Sonrasında da hiç bir şeyle endişe etmedim. Yani çocuğu nasıl taşırım, nasıl bakarım. Ben hala Emir'i kucağımda taşırım 3,5 yaşında. Ama hala benim sandalyemin ayaklığına çıkar. Orada durur. Ben de sandalyemi sürerim birlikte. Yani bu sandalyede iki kişiyi bir yaşıyoruz biz hep.
Bence herhangi sıradan bir anne 3,5 yaşında hala çocuğunu kucağında taşımıyordur. Değil mi? Aslında bu yönüyle bakarsanız belki artıları bile var.
Evet, yani her nazına dönmeye çalışırım. Yani eşim mesela daha kuralcıdır. Ama ben her nazına dönen işte gece 2 kere 3 kere süt yapmaktan hiç üşenmem. Yani o ne isterse. Ki anneannemiz de öyle. Allah razı olsun, anneannemizin de bize çok desteği var. Ben işte olduğum zaman. Ama onun dışında işten geldiğim an mutlaka hemen evime alır götürürüm. Hani hala annem bakmaya devam etsin gibi bir beklentim yok.
O kendi evinizin kendi sınırları, evim, kendi aynen aileniz, öyle yani, kendi yaşantınız.
Aynen öyle.
Evet, bunu da çocuğa en güzel şekilde hissettiriyorsunuz.
Evet.
Rabbim inşallah yolunuz açık etsin.
Allah razı olsun.
Engellisiyle, engelsiziyle, duyarlı insanlar, duyarlı çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin hepimize. Aslında konu sadece engelli olup olmamak değil. Engellilik işin sadece dıştan görünen yönü. Zihinsel olarak, yani zihni dünyamızda, fikirlerimizde ya da gönül dünyamızda nice engelli olan insanlar var. Bunları düşündüğümüzde gerçekten aslında farklı olmak şeklinde değerlendirirsek farklı olan çok kişi var daha şu dünya üzerinde.
Evet, kesinlikle.
Onun için ben bu konuyu engelli anne babası olan bir çocuğun ya bu çocuk da çok şanssız, işte annesi babası da engelli, birçok şeyden geri kalıyordur sözünü çoğu zaman anlamsız buluyorum. Hatta daha önce programımıza konuk olmuş Ayhan Bey'in de bir ifadesiydi, Ayhan Şahin'in. Oğlunun bir sözünü aktarmıştı program içerisinde. O programı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Demişti ki, oğlum bana diyor ki sınıfta bir arkadaşım var baba. Hiç hafta sonları birlikte bir şey yapmıyorlarmış. Sen engelli olmana rağmen bizi her yere gezdirdin. Gitmediğimiz, görmediğimiz yer kalmadı. Bakın bu sözü engelli babası olan, tekerlekli sandalyede engelli babası olan bir çocuk söylüyor.
Evet.
Demek ki konu engelli olup olmama değil. O duyarlılığa sahip olma. Çocuklarıyla birlikte zaman geçirmenin keyfine varan bir babaysanız, engelli de olsanız ya da anneyseniz, engelli de olsanız, engelli de olmasanız bir şey fark etmiyor aslında.
Kesinlikle. Duygu işi tamamen. Evet. İlişkimizin güçlü olmasıyla alakalı.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Katılımın için, paylaştıkların için, duygu ve düşüncelerin için. Nice birlikte güzel yıllar diliyorum eşinle
çok
ve çocuğumla birlikte.
Çok teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da geldik programımızın sonuna. Bugün engelli evliliğinden ve engelli anne olmadan bahsettik. Rabbim inşallah yüreği geniş ve olaylara farklı açılardan bakabilen hayırlı evlatlar yetiştirebilmeyi hepimize nasip etsin. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dünya Hali. Thank you.